Tanrı sözünden yorumunu yapmakta olduğumuz Yeremye peygambere ağlayan, yüreği kırık olan peygamber denilmektedir. Yeremye bir rahibin oğluydu. Doğmadan önce peygamber olarak seçilmiş ve genç yaştayken de peygamber olmaya çağrılmıştı. Yeremye peygamber hizmetine Kral Yoşua'nın hükümranlığı sırasında başladı ve onun ölümünde ağıt yazmıştır. Çok kötü bir dönemde yaşadığı için evlenmesi yasaklanmıştı bu peygamberin. Yeremye peygambere halkı inanmadı, halkı tarafından reddedildi, nefret edildi, ayakları tomruğa bağlanarak dövüldü, hapse atıldı, vatana ihanetle suçlandı. Peygamberin halka duyurduğu mesajı kendi yüreğine büyük bir yüktü. Yeruşalim'in imha edilişini ve halkın Babil'e sürgüne gönderilmesini gördü. Babil güçlerinin komutanı onun kentte kalmasına izin verdi. Geride kalanlar Mısır'a kaçmayı istediklerinde Yeremye peygamber bunun aleyhinde peygamberlik etti. Geride kalanlarla birlikte Mısır'a gitmeye zorlandı ve orada öldü. Gelenekler Yeremye peygamberin geride kalan kendi halkı tarafından taşlanarak öldürüldüğünü yazar. Yeremye dikkate değer bir adamdı. O Tanrı'nın ağlayan bir çocuğuydu. Tanrı bir annenin kalbine titreyen bir sese ve yaşlarla dolu gözlere sahip olan bu adamı ağır bir yargı mesajı vermek üzere seçti. Yeremye peygamber İlyas kadar güçlü, Yeşaya kadar iyi konuşan ya da Hezekiel peygamber kadar meleksel değildi. Ürkek, çekingen, çaresizliğinin bilincinde olan, hiçbir zaman tatmadığı birazcık anlayış ve sevginin özlemini çeken biriydi. Yeremye hizmetine Yeşaya'dan 100 yıl kadar sonra başladı. İşine Kral Yoşua'nın zamanında başladı ve Babil'deki sürgün sırasında da devam etti. Halkının Babil'de 70 yıl sürgün kalacaklarını önceden bildiren oydu. Ayrıca sürgünlük dönemindeki karanlığın ötesindeki ışığı da gördü. Başka hiçbir peygamber gelecek hakkında bu kadar ışıl ışıl bir mesaj vermemiştir. Yeremya'nın mesajını niteleyen sözcük 13 kez geçen sadakatsizlik sözcüğüdür. Rabbe karşı olan sadakatsizlik. Yeremya halkını Rabbe sırtlarını döndükleri için eleştirdi, onların başına gelecek yargıyı belirtti. Bir an önce Rabbe dönmelerini istedi ama onu kimse dinlemedi. Yeremya kitabının ana hatlarına gelince bölüm 1'de Yoşua'nın hükümranlığı sırasında peygamberin çağrılması yer almaktadır. 2'den 20'ye kadar olan bölümlerde Sidkiya'nın hükümranlığından önce Yahuda ve Yeruşalim'e ilişkin verilen peygamberlikler. 21. bölümden 29. bölüme kadar olan kesimde Sidkiya'nın hükümranlığı sırasındaki peygamberlikler, 30. bölümden 39. bölümler arasında 12 oymağın geleceği ve Yahuda'nın yakında sürgünlüğü hakkındaki peygamberlikler. 40-42. bölümlerde Yeruşalim'in yıkılmasından sonra diyarda kalanlara verilen peygamberlikler, 43-51. bölümler arasında Yeremya'nın Mısır'daki son günleri sırasında verilen peygamberlikler ve son bölüm olan 52. bölümde de Yeruşalim'in yıkılacağı hakkındaki peygamberliğin gerçekleşmesi yer almaktadır Yeremya kitabında. Şimdi Yeremya kitabının yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. Tanrı sözünden yaptığımız yorumlara devam ediyoruz bu programımızda da değerli dinleyicilerimiz. Yeremya kitabındayız ve şimdi kitabın tarihsel olayları vurgulayan yeni bir bölümüne geliyoruz. Yeremya, size söylemiştim diyebilir ama durum kendisini de fazlasıyla ilgilendiriyor. Halka vermesi gereken mesaj ve şimdi de sevdiği şehir yakılıp yıkılmış ve sevdiği ulus sürgüne giderken mesajının gerçekleşmesi kendisini tamamen ezip kırmış durumda. Yeremya peygamber Tanrı'yı göstermekte ve onun tanığı olmakta sadık olmuştu. Tanrı'nın bütün bunların gerçekleşmesinden ötürü hislerinin neler olduğunu bilmek istiyorsanız, Yeremya'nın yanaklarından süzülen gözyaşlarına bir bakın. Yeremya, 30 yıldan fazla bir süredir Tanrı'nın hizmetindedir. Onu 20 yaşlarında genç bir delikanlı, Tanrı'nın peygamberi olmaya çağrılan genç bir rahip olarak hizmete başlarken gördük. Şimdi Yeremya peygamber hapistedir ve Babil kralının ordusu Yeruşalim surları dışındadır. 18 ay süreyle orada şehri kuşatmış ve kent kuşatma altında bulunmaktadır. Yeremya 52. bölümde bu tarihin bir kısmını anlatmaktadır ve daha fazlası 2. krallar ve 2. tarihlerde kaydedilmiştir. Bu şimdi Nebukadnezar'ın Yeruşalim'e karşı geldiği 3. ve son zamandır. Diğer iki seferinde halkın bir kısmını esir almış ve Sidkiya'yı vasalı olarak tahta oturtmuştu. Sidkiya, Babil kralının yönetiminden çıkmak istiyordu. Bu yüzden Mısır'daki Firavun'dan yardım istemişti. Firavun, Sidkiya'ya yardımcı olmak için gelmeye karar vermişti. Tabii ki planladığı şey Yahuda'yı Mısır'ın yönetimi altına almaktı. Firavun, Yeruşalim'e geldiğinde Nebukadnezar'ın komutanları kenara çekildiler, kenti kuşatmak yerine geri çekildiler. Bu noktada Yeremya'nın peygamberlikleri yanlışmış gibi gözüktü. Bunun üzerine Tanrı Yeremya'ya şu çok kuvvetli sözü verdi. Derken Rab peygamber Yeremya'ya şöyle seslendi diye okuyoruz. 37. bölümün 6-10. ayetler arasında. İsrail'in Tanrısı Rab diyor ki, danışmak için sizi bana gönderen Yahuda kralına şöyle deyin. Size yardım etmek için Mısır'dan çıkıp gelen Firavun'un ordusu ülkesine dönecek. Kildeniler de dönecek. Bu kentle savaşıp onu ele geçirecek, ateşe verecekler. Rab diyor ki, kildeniler üzerimizden çekilip gidecek diyerek kendinizi aldatmayın. Çünkü çekilip gitmeyecekler. Sizinle savaşan bütün Babil ordusunu bozguna uğratsanız, çadırlarında yalnız yaralılar kalsa bile bunlar çadırlardan çıkıp bu kenti ateşe verecekler. Evet değerli dinleyicilerimiz, Yeruşalim'in yakılıp yıkılması Tanrı tarafından belirlenmişti. Babil orduları korkup kaçmış gibi görünseler de geri geleceklerdi. Kayıtlarda peygamberin 5 kez hapse girdiği yer almaktadır. Yani Yeremya peygamber 5 kez cezaevine girdi. Bu bölümde yer alan hapse atılma, Yeremya peygamberin krala Firavun'la anlaşma yapmayıp Babil kralına teslim olmasını söylemesinden ötürüydü. 11 ve 12. ayetlerde şöyle okuyoruz. Firavun'un ordusu yüzünden Babil ordusu Yeruşalim'den çekilince peygamber Yeremya, Benyamin topraklarındaki halkın arasında payına düşen miras almak üzere Yeruşalim'den gitmek istedi. Şehir Mısırlılardan ötürü rahatlarken Yeremya doğup büyüdüğü yer olan Anatot'a gitmek üzere Yeruşalim'den çıkar. Şimdi olup bitenlere dikkat edin. Benyamin kapısına vardığında Hananya oğlu, Şelemya oğlu, Bekçibaşı Yiriya, sen Kildanilerin tarafına geçiyorsun diyerek onu tutukladı. Yeremya 37 ayet 13. Yeremya'nın düşman saflarına gittiği suçlamasını yaptı. Benyamin kapısına vardığında Hananya oğlu, Şelemya oğlu, Bekçibaşı Yiriya, sen Kildanilerin tarafına geçiyorsun diyerek onu tutukladı. Yeremya yalan dedi. Ben Kildanilerin tarafına geçmiyorum. Ama Yiriya onu dinlemedi. Yeremya'yı tutuklayıp önderlere götürdü. Yeremya'ya öfkelenen önderler onu dövdürtüp cezaevine çevirdikleri yazman Yonatan'ın evine kapattılar. Zavallı Yeremya. Sadece hapse atılmakla kalmamış, zindana atılmıştı. Ne kadar süreyle olduğu söylenmiyor. Sadece bir sonraki ayet bunun birçok günler için olduğunu söylüyor. Bu Yeremya için büyük bir ıstırap, acı zamanı ama Tanrı onu unutmamıştır. Kralı onu çağırmaya yöneltir. 17. ayette şöyle okuyoruz. Sonra kral Sidkiya Yeremya'yı sarayına getirtti. Orada kendisine gizlice Rab'den bir söz var mı diye sordu. Evet diye yanıtladı Yeremya. Babil kralının eline verileceksin. Burada Yeremya'nın eline bir fırsat geçiyor. Yeremya bu fırsatı kullanarak hayatının kurtarılması için yalvarır. Şimdi lütfen beni dinle ey efendim kral. Lütfen dileğimi kabul et. Beni yazman Yonatan'ın evine geri gönderme. Orada ölmek istemiyorum. 20. ayet. Kral onu hapisten çıkartmadı ama en azından hayatını kurtardı. Bunun üzerine Kral Sidkiya, Yeremya'nın muhafız avlusuna kapatılmasını, kentteki ekmek bitene dek her gün fırıncılar sokağından kendisine bir ekmek verilmesini buyurdu. Böylece Yeremya muhafız avlusunda kaldı. 21. ayet. Yeremya artık Babil orduları Yeruşalim şehrini alana dek hapiste kalacaktır. 38. bölüme geldiğimizde değerli dinleyicilerimiz, Yeremya peygamber halen hapishanenin avlusundadır ve kendi kişisel güvenliği tehlikede olduğu halde Tanrı sözünü insanlara sadıkça, bıkmadan, usanmadan bildirmektedir. Yahuda önderleri onu vatan haini ve halkın moralini bozan biri olarak görmektedirler. Bunun için Yeremya'yı zindana koyarak sesini kesmek için kraldan izin alırlar. Böylece Yeremya'yı alıp kralın oğlu Malkiya'nın muhafız avlusundaki sarnıcına halatlarla sarkıtarak indirdiler. Sarnıçta su yoktu. Yalnız çamur vardı. Yeremya çamura battı. Yeremya 38 ayet 6. Tanrı yine onu kurtarmak için birisini gönderdi. 7-13. ayetlerde bunu görüyoruz. Bu heyecan verici bir kurtarma operasyonudur değerli dostum. Umarım metni dikkatli okursunuz. Bundan sonra Kral Sidkiya Yeremya'ya gizlice Tanrı'nın ona şimdi ne söylediğini sordu. Ve Yeremya'yı onu öldürmeye çalışan kişilerden kurtarmayı vaat etti. Bunun üzerine Yeremya Sidkiya'ya şu karşılığı verdi. İsrail'in Tanrısı her şeye egemen Rab diyor ki, Babil kralının komutanlarına teslim olursan canın bağışlanacak, bu kentte ateşe verilmeyecek. Sen de ailende sağ kalacaksınız. Yeremya 38 ayet 17. Tanrı yine teslim ol diyor. Bu adama karşı koyamazsın diyor. Ama Babil kralının komutanlarına teslim olmazsan kent kildenlere teslim edilecek, onu ateşe verecekler. Sen de onlardan kaçıp kurtulamayacaksın. Kral Sidkiya, kildenilerin tarafına geçen Yahudilerden korkuyorum dedi. Kildenler beni onların eline verebilir, onlar da bana kötü davranırlar. Vermezler diye yanıtladı Yeremya. Lütfen sana aktardığım Rabbin sözünü işit. O zaman sağ kalır, iyilik görürsün. Yeremya 38, 18-20. ayetler. Yeremya, Sidkiya'ya kendi hayatını ve halkın hayatını kurtarması için, teslim olması için yalvarıyor. Sidkiya'nın, Yeremya'nın gösterdiği yolu reddetmesi, ulusu yıkıma götürecektir. Sidkiya, aslında korkağın biridir. Herkesle barış yapıp, herkesi hoşnut etmeye çalışmaktadır. Tipik birisidir. Bu durumun sonucu olarak kimseyi hoşnut edememektedir. Ama teslim olmak istemezsen diyor Yeremya peygamber, Rab bana şunu açıkladı. Yahuda kralının sarayında kalan bütün kadınlar Babil kralının komutanlarına çıkarılacak. O kadınlar sana, güvendiğin insanlar seni aldatıp yenilgiye uğrattı, çamura battı ayakların, güvendiğin insanlar seni bırakıp gitti diyecekler. Değerli dinleyicilerimiz, Yahuda'nın tarihinin bu döneminin bir araştırılması, kadınların da çok yoz olduklarını ortaya koymaktadır. Bir ulustaki kadınlar yozlaştıkları zaman, ahlaksal bakımdan o ulus için çok az bir umut kalır. Burada da gördüğümüz resim işte budur. Akılsız kral, Tanrı'nın Yeremya aracılığıyla verdiği uyarıyı dinlemeyi istememektedir. Bunun yerine sahte peygamberlerin iyimser, tahminlerini dinlemeyi sürdürecektir. Şimdi 39. bölüme geldik Yeremye kitabının. Yahuda sürgüne gidiyor diye bir başlık koyuyoruz 39. bölüme. 39. bölümde Yeremya'nın peygamberlik ettiği korkunç katliam gerçekleşmektedir. 39. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle okuyoruz. Yahuda kralı Sitkiya'nın 9. yılının 10. ayında Babil kralı Nebukadnetsar bütün ordusuyla Yeruşalim'in önlerine gelerek kenti kuşattı. Sitkiya'nın krallığının 11. yılında 4. ayın 9. günü kent surlarında gedik açıldı. Görüyorsunuz. Bunu izleyen ayetlerde Yeruşalim'in düşüşünü görüyoruz. Kral Sitkiya ve ordu gece şehirden kaçmaya çalıştılar ama Babil ordusu onları yakaladı ve Babil kralı Nebukadnetsar'a teslim etti. Rivla'da Sitkiya'nın gözü önünde oğullarını sonra da bütün Yahuda ileri gelenlerini öldürttü. Sitkiya'nın gözlerini oydu, zincire vurup Babil'e götürdü. Yeremya 39, 6 ve 7. ayetler. Yeremya kitabının son bölümü geriye dönüp bu korkunç zamanı anlatmaktadır. Yeremya'yı belli ki etkilemiş olan şeylerden söz eder. Burada yine Babil kralının Sitkiya'nın oğullarını gözlerinin önünde öldürtüp sonra da Sitkiya'nın gözlerini çıkarttığından söz eder. Yeremya düşmanlar tarafından serbest bırakılıyor. Nebukadnetsar'ın adamlarına Yeremya'yı hapisten çıkarıp ona iyi davranmaları için talimat vermiş olması ilginçtir. Onu sorumluluğun altına al, ona iyi bak, hiç zarar verme, senden ne dilerse yap. Yeremya 39 ayet 12. Tanrı sadık peygamberine hala bakıyor. 14. ayette şöyle diyor. Babil kralının öbür görevlileri adam gönderip Yeremya'yı muhafız avlusundan getirdiler. Evine geri götürülmesi için Şafanoğlu, Ahikemoğlu, Gedelya'nın koruyuculuğuna verdiler. Böylece Yeremya halkı arasında yaşamını sürdürdü. Bu değerli dinleyicilerimiz Rabbimizin adına ulusların dönemleri dediği zamanı başlatır. Rabbimiz kılıçtan geçirilecek, tutsak olarak tüm uluslar arasına sürülecekler. Yeruşalim diğer ulusların dönemleri tamamlanıncaya dek onların ayakları altında çiğnenecektir demiştir. Luka 21-24'te. Ben diğer ulusların hala Yeruşalim'i ayakları altında çiğnediğinde ısrar ediyorum. Aslında hala diğer uluslar yönetimdeler ve İsrail gidip ağladıkları ağlama duvarı hariç ülkedeki kutsal yerleri gerçekten denetimi altında tutmuyor. Rab İsa'nın sözleri hala doğrudur değerli dinleyicilerimiz. Günümüz neslinin Tanrı'nın yargısı gerçeğini, Tanrı'nın yargısının bir ulusun, bir ailenin, bir bireyin üzerine gelebileceğini kabul etmeleri zordur. Yeremya, Yahve'nin sözünü 40 yıl boyunca bildirdi değerli dostum. Evet, 40 yıl boyunca Yeremya Tanrı'nın sözünü sadıkça bildirdi. Halkın günahlarını ortaya koydu ve bu insanları tövbeye çağırdı. Tanrı onlara karşı çok sabırlı davranmıştı ve Tanrı'nın sabrı onları aldatmıştı. Sahte peygamberlerin, gördünüz mü, Yeremya'nın sözleri gerçekleşmedi demelerine neden olmuştu. Ama şimdi Yeremya'nın sözleri gerçekleşmiştir ve artık çok geçtir. Tanrı insanlara karşı sabırlıdır dostum. Ve artık hiçbir çarenin kalmadığı yere gelene dek onların kendi yollarında gitmelerine izin verir Tanrı. Yahuda bunun çok iyi bir örneğidir. Tanrı en son ana dek Yeremya aracılığıyla onlara yalvarmıştı. Evet, onlara yalvarmıştı. Onlara dönmeleri için fırsat vermişti. Ve bu insanlar Yeremya'ya yapmadığı kötülükleri bırakmadılar. Tanrı'yı hakaretle reddetmişlerdi ve Nebukadnetsar'ın şehri yerle bir ettiği gün sonunda geldi. İnsanlık, insanlığın tümü Tanrı'nın yargıç olduğunu duymaktan hoşlanmaz. Tanrı'nın kızdığına inanmak insanlar için zordur. Bazı insanlar eski antlaşmanın Tanrısının gazap dolu bir Tanrı olduğunu ve İncil'de Tanrı'nın başka türlü tasvir edildiğini söylerler. Yani orada Tanrı sevgidir. Size İncil'de Tanrı'nın gazabı ve öfkesinden eski antlaşmadan daha çok söz edildiğini söyleyebilir miyim? Madde 23 okuyun değerli dostum. Ve yumuşak başlı, yumuşak huylu insanın söylediği korkutucu şeyleri dinleyin. Vay halinize din bilginleri, ferisiler, ikiyüzlüler. Sizi yılanlar, engerekler nesli, cehennem cezasından nasıl kaçacaksınız? Sonra Tanrı'nın gazabının, taslarının döküldüğü vahiy kitabını okuyun. Eski antlaşmada bunun gibi hiçbir yer yok, hiçbir şey yoktur. Eski antlaşma Tanrısının gazap Tanrısı ve İncil'deki Tanrı'nın sevgi Tanrısı olduğunu söylemeye kalkışmayın. Tanrı aynı Tanrı'dır. Kutsal, sevgi ve adil bir Tanrı'dır. Tanrı sevgidir ama Tanrı günahtan nefret eder. Size şunu söyleyeyim ki Tanrı her çağda değerli dostum, her zaman hem sevgi Tanrısı az önce söylediğim gibi hem de gazap Tanrısı olmuştur. Tanrı günaha karşı öfke duyar. Tanrı günahı yargılar. Tanrı'nın yargısıyla Tanrı'nın merhametini her zaman yan yana bulacaksınız. Tanrı'nın tahtı lütuf tahtıdır. Merhamet ve yardım bulunan bir yerdir. Ama aynı taht bir gün bu yeryüzünü yargılayacaktır. Günümüzde insanlar bunu anlamakta çok zorlanmaktadırlar. Tanrı'nın yasaları değiştirilemez ve bu yasalara karşı gelmenin cezası yargıdır. Bu doğal alanda tamamıyla belli bir şey olduğu halde insanların ahlaksal ve ruhsal alanda bunu anlamaları çok zor gözükmektedir. Eğer bunun doğru olduğuna inanmıyorsanız çok yüksek bir binaya, bir gökdelene çıkmanızı öneriyorum. Eğer bu binadan atlarsanız ne olacağınızı çok iyi bilirsiniz. Yere çakılırsınız dostum. Doğada bazı kanunlar değişmezler. Eğer onlara itaat ederseniz yaşayabilirsiniz. Ama itaat etmezseniz ölürsünüz. Yer çekim gücü vardır. Siz bu yüksek binanın üzerinden aşağıya atlarsanız çekim gücü sizi çok büyük bir hızla aşağıya, ölüme götürür. Bu bir doğa yasasıdır ve değişmez. İnsanın değerli dostum, ayın üzerinde yürümesinin harika bir başarı olduğunu düşünüyoruz ve öyle de. Ama bunun sadece bu insanların Tanrı'nın doğal yasalarına itaat ettiklerinden ötürü mümkün olduğunun da bilincinde olmalıyız. Bu yasalara karşı çıkmaya cesaret edemezlerdi. Ay'a gitmek üzere yola çıktıklarında ayı hedef almadılar. Kendileri oraya vardıklarında ayın olacağı noktayı hedef aldılar. Oraya vardıkları anda ayın tam olarak nerede olacağını biliyorlardı. Çünkü bu evrenin hareketleri yasalar tarafından yönetilir. Eğer o insanlar uzayın ve hareketin yasalarını görmezlikten gelselerdi, uzayda kaybolup ölürlerdi. İnsanlık tarihi de bize aynı dersi vermelidir. Bütün yapmamız gereken zaman tünelinde geriye doğru yürüyüp, bu dünyanın büyük uygarlıklarının enkazlarına, küllerine ve harabelerine bakmaktır. Bütün bunlar Tanrı'nın bir öç tanrısı, bir ceza tanrısı, bir yargı tanrısı olduğuna tanıklık ediyorlar. Uluslar yüksek ideallerini ve yüksek ahlaksal düzeylerini bırakıp alçak ideallere döndüklerinde, günah içerisinde yaşamaya başladıklarında düşüp insanlık tarihinin sahnesinden göçtüler dostum. Aydınların ve herkesin tarihi doğru bir şekilde okumaya başlayıp insanlık tarihinde Tanrı'nın hareket ettiğini görmelerinin vakti gelmiştir. Şimdi bunları söylediğim için kendimi eski kafalı biri gibi hissettiğimi itiraf ediyorum ama buna üzülmüyorum çünkü Yeremya peygamber de kendi zamanında o insanlara göre eski kafalıydı. 21. yüzyıldaki bakış açımızdan kralın ihtiyar Sidkiya'nın inatçı ve ters biri olduğunu görüyoruz. Ve Tanrı'yı saf dışı bırakan entelektüeller, sofistike insanlar çok akılsızdılar. Bu yüzden bana entelektüel bir gerici denilmesini aldırmam. Çünkü aynı şeyle suçlanan Yeremye gibi insanlara saygı duyuyorum. Ben Yeremye gibi olmak istiyorum. Sadece Tanrı'ya inanan, Tanrı'ya güvenen ve ona sığınan bir insan olmak istiyorum. Evet, Tanrı'ya, onun kurallarına, onun sevgi ve doğruluk kurallarına uyan, Rabbi örnek alarak yaşamak isteyen biri olmak istiyorum. Evet, Tanrı'ya inanan, Tanrı'ya güvenen, onun sevgi, doğruluk ve kutsallık yolunda yürümek isteyen, ona sığınan bir insan olmak istiyorum. Sizlerin de, değerli dostum, böyle bir insan olmanızı diliyorum.